Ayrım 8. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 95. 5. Düşmanlar karşı karşıya. Yemeğe yeni oturdukları sırada baş oda uşağı François içeri girerek Blondet'in yanına kadar gitti ve yavaşça ama kontun duyabileceği biçimde "Beyefendi," dedi. Furşon babanın küçüğü sonunda bir su samuru yakaladıklarını iddia ediyor ve La Vie aux Folles kaymakamına götürmeden önce onu sizin isteyip istemediğinizi soruyor. Emil Blondet, başkalarıyla matrak geçme konusunda büyük bir usta olmasına karşın anlamını bildiği müstehcen bir fıkra dinleyen bakire gibi kızarmaktan kendini alamadı. "Ya, bu sabah Furşon Baba ile su samuru mu avladınız?" diye haykırdı gülme krizine tutulan general. "Ne olmuş?" diye sordu kocasının gülüşünden endişelenen kontes. General, "Değil mi ki onun gibi zeki bir adam Furşon Baba'nın tuzağına düşmüş, emekli bir zırhlı süvarinin su samuru avlamaktan utanmasına gerek yok," dedi. "Bu su samuru, posta arabasında yolculardan ücreti alınan ama hiçbir zaman arabaya koşulmayan üçüncü ata çok benziyor." General ikide bir yeni gülme krizlerine kapılırken şunları ekleyebilmeyi başardı arada. "Çizmelerinizi ve pantolonunuzu değiştirmeniz beni şaşırtmıyor artık. Suda yüzdünüz mutlaka siz. Ben sizin kadar ileri gitmedim oyuna gelmekte. Su yüzünde kaldım. Oysa ki siz benden daha zekisiniz." "Dostum, neden söz ettiğinizi bilmediğimi unutuyorsunuz," diyerek size karıştı yeniden Bayan de Montcornet. Blondet'in küçük düşürülmesinden hoşlanmayan kontesin bu sözleri söylerken alınganlığı belli oluyordu. General ciddileşti. Blondet su samuru avını kendi anlattı. "Ama," dedi kontes, "bu yoksullar bir su samuru yakaladılar diye bu kadar da suçlanmamalıdır." "Evet, ama 10 yıldır su samuru görüldüğü yok," dedi acımasız general. "Kont Hazretleri," dedi François, "çocuk bir su samuru yakaladım diye yemin ediyor. Ellerinde bir su samuru varsa eğer ben satın alıyorum. Tanrı Aguye'yi su samurundan sonsuza kadar yoksun bırakmadı ya," diye bir fikir ileri sürdü Peder Brosset. "Aman Rahip Efendi," diye bağırdı Blondet, "Tanrı'yı bana karşı kışkırtırsanız." "Kimmiş gelen?" diye sordu kontes. "Muşe, kontes hazretleri," dedi o da uşağa. "Şu sürekli Furşon Baba ile dolaşan çocuk. Buraya getirin onu. Hanımefendi isterse eğer, belki sizi eğlendirir." "Meselenin ne olduğunu anlarız hiç değilse," dedi kontes. Bir süre sonra Muşe, yarı çıplak bir durumda şato sahiplerinin karşısına çıktı. Ayakları, bacakları çıplak, göğsü, bağrı açıktı. Kafası da açıktı. Yemek salonunun bir tek aynasının fiyatı bile bir servetti bu çocuk için. Bu aşırı yoksulluğu görüp de ona acımamak olanaksızdı. Muşe, ateş saçan gözlerini bir şatafatlı yemek salonuna, bir sofranın zenginliklerine çeviriyordu. Böylesi bir yoksulluğu açıklama olanağı bulamayan Baya de Montcornet, "Annen yok mu senin?" diye sordu. "Hayır efendim, anam 1812'de askere giden babamı bir daha göremediği için üzüntüsünden öldü. Resmi kağıtlarla evli değildiler zaten. Babam da ölüp gitmiş. Dedem var ama, Furşon, bazen beni eşek sudan gelinceye kadar döver ama yine de iyi adamdır o." "Dostum, nasıl oluyor da arazinizin üstünde bu kadar mutsuz insanlar bulunabiliyor?" dedi kontes generale bakarak. "Kontes hazretleri," dedi rahip, "bu bucakta gönüllü mutsuzlar vardır. Kont hazretleri iyi niyetlidirler ama biz sizin sırtınızdan geçinmekten başka düşünceleri olmayan dinsiz insanlarla uğraşmak istiyoruz." "Ama," dedi Blondet, "azizim rahip efendi, siz burada onlara ahlak dersi vermek için bulunuyorsunuz." Peder Brosset'in Blondet'e cevabı şu oldu: "Beyefendi, beni vahşiler arasında bir misyoner gönderir gibi atadılar buraya. Ama bunu kendilerine söylemekle de onur duymuşumdur ki Fransa vahşilerinin yanına yaklaşmak zordur. Onların yasaları bizleri dinlememektedir. Oysa ki Amerika vahşilerinin ilgisi çekilebilir." "Rahip efendi, bana şimdi biraz yardım ediyorlar ama sizin kilisenize girmiş olsaydım kimse yardım etmezdi bana. Dayak da yardım üstelik," dedi Muşe. "Aziz peder, din önce ona pantolon vermekle başlamalıydı işe," dedi Blondet. "Misyonerleriniz önce vahşilerin gönlünü alarak kandırmıyor mu onları?" "Öyle bir iş yapsam satardı pantolonunu," dedi Peder Brosset alçak sesle. "Hem benim böyle bir işe girişmek için ödeneğim yok." "Rahip efendi haklı," dedi general Muşe'ye bakarak. Ufaklığın siyaseti kendisine karşı haklı oldukları zaman söylenenleri anlamazlıktan gelmeyi gerektirirdi. "Bu küçük şeytanın zekası, iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak durumda olduğunu gösteriyor," diye sürdürdü konuşmasını kont. Çalışabilecek yaşta olduğu halde düşündüğü tek şey cezasız suç işlemek. Bekçiler çok iyi tanıyorlar onu. Ben belediye başkanı değilken bir mülk sahibinin kendi toprakları üstünde işlenen bir suça tanık olduğu zaman zabı tutamayacağımı biliyordu. Bunu bildiği için de beni gördüğü zaman çayırımdan çıkmıyor, ineklerini küstahça otlatmaya devam ediyordu. Şimdi kaçıyor oysa. "Oo, bu çok kötü," dedi Kontes. "Başkasının malını almamak lazım küçük dostum." "Hanımefendi, insanın karnını doyurması gerekir. Dedem bana ekmekten çok dayak yedirir. Tokatlar da acıktırıyor insanı. İneklerde süt olduğu zaman sağarım biraz. Bu beni bir süre ayakta tutar. Efendimiz bana çayırından süt içirmeyecek kadar yoksul mu?" "Belki de sabahtan beri bir şey yememiştir," dedi bu koyu sefaletten duygulanan Kontes. O da uşağına dönerek, "Ekmek ve tavuk artığı verin ona, yesin." "Nerede yatarsın sen?" "Her yerde. Kışın nereye koyarlarsa orada, yazın açık havada." "Kaç yaşındasın?" "12." "Daha küçük, yola getirilebilir," dedi Kontes kocasına. "İyi asker olur," dedi general sertçe. "Yapısı uygun. Ben de onun kadar acı çekmişimdir. Şimdiki durumuma bakın bir de." "Özür dilerim general. Ben nüfusa kayıtlı değilim. Kura çekmeyeceğim. Garip anam tarlada doğurmuş beni. Dedemin dediği gibi toprağın çocuğuyum ben. Anam beni milisten kurtardı. Benim adım ne Muşe'dir ne de başka bir şey. Adım yok benim. Dedem yararıma olan şeyleri öğretti bana. Hükümetin kağıtlarında yazılı değilim ben. Askerlik çağına geldiğim zaman bütün Fransa'yı dolaşacağım. Kimse yakalayamaz beni." "Dedeni seviyor musun?" diye sordu Kontes 12 yaşındaki bir çocuğun kalbini okumaya çalışarak. "Sarhoş olduğu zaman basar tokadı. Ama ne yapacaksın? Çok iyi ve neşeli bir insan. Sonra bana okuma yazma öğretmenin karşılığını aldığını söyler döverken." "Okuma biliyor musun?" dedi Kont. "Tabii ya Kont Hazretleri, ince yazıları bile okurum. Doğru söylüyorum." "Ne yazıyor burada?" dedi Kont gazeteyi uzatarak. "Günlük gazete," dedi Muşe üç hecede. Peder Brosset dahil herkes gülmeye başladı. "Ama siz bana gazeteyi okutuyorsunuz," diye bağırdı sinirlenen Muşe. "Dedem der ki zenginler içirmiş bu ve içinde yazılı olan her şey. Daha sonra öğrenilirmiş." "Doğru söylüyor bu çocuk general. Bu sabah beni yenilgiye uğratan adamı yeniden görme hevesi uyandırıyor bende," dedi Blonde. "Görüyorum ki yutturmacasında Muşe'nin de yeri vardı." Muşe, beyleri eğlendirmek için orada bulunduğunu çok iyi biliyordu. Furşon babanın öğrencisi, öğretmenine layık olduğunu gösterdi, ağlamaya başladı. "Yılmayak gezen bir çocukla nasıl alay edebiliyorsunuz?" dedi Kontes. "Hem de öyle bir çocuk ki dedesinin eğitim masraflarını tokatlarla çıkarmasını normal buluyor," dedi Blonde. "Söyle yavrum, gerçekten bir su samuru yakaladınız mı?" diye sordu Kontes. "Evet efendim, sizin görüp görebileceğim en güzel kadın olduğunuz kadar gerçek," dedi çocuk gözyaşlarını silerek. "Göster bakalım şu su samurunu," dedi general. "Aa, Kont Hazretleri, dedem sakladı onu. Biz ip imalathanesindeyken debelenip duruyordu daha. Dedemi çağırtın isterseniz çünkü kendi eliyle satmak istiyor onu." "Onu mutfağa götürün," dedi Kontes François'ya. "Furşon baba gelinceye kadar yemeğini yesin. Şarlı yollayın, çağırsın onu. Bu çocuk için ayakkabı, pantolon ve ceket bulun. Buraya çırılçıplak girenler giyinik olarak çıkmalıdır dışarı." "Tanrı sizi kutsasın Aziz Hanım," dedi Muşe çıkarken salondan. "Rahip Efendi emin olsun ki sizden geldiği için bu elbiseleri bayram günlerine saklayacağım." Bu hazır cevapla şaşan Emil ve Bayan de Montcornet birbirlerine baktılar ve "o kadar da saf değilmiş" dercesine bir göz attılar rahibe. "Şüphesiz hanımefendi," dedi rahip. "Çocuk dışarı çıkınca sefalete pek fazla önem vermemek gerek. Tahminime göre sefaletin derin ve bilinmeyen nedenleri vardır ve bu nedenleri takdir etmek yalnız Tanrı'ya mahsustur. Bunlar çoğu zaman kaçınılmaz bedeni nedenlerdir. Sonra karakterlerden doğan, bizim suçladığımız ama bazen gelişmesi imkansız üstün niteliklerin sonucu olan eğilimlerin ürünü manevi nedenleri de vardır. Bu gelişme alanı bulamama durumu maalesef toplum için bir kayıptır. Muharebe meydanlarında görülen mucizeler, en kötü huylu kimselerin bile orada kahraman olabileceğini öğretmiştir bize. Ama burada istisnai bir durum vardır. Eğer iyilikseverliğinizi düşünceyle bir arada yürütmezseniz, düşmanlarınızın niyetlerini kolaylaştırmak tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. "Düşmanlarımız mı?" diye haykırdı Kontes. "Merhametsiz düşmanlar," diye yineledi general ciddi bir havayla. "Furşon baba ile Tonsar, vadinin fakir halkının beynidir," diye sürdürdü konuşmasını rahip. "En küçük şeyler için bile onlara danışılır. İnanılmaz bir makyavelcilik vardır bu adamlarda. Şunu iyi biliniz ki meyhanede toplanan 10 köylü büyük bir siyasetçiye eşittir." O sırada François Bay Sibylle'nin geldiğini haber verdi. "Maliye Bakanı," dedi general gülümseyerek, "içeri alın." Sonra karısı ve Blondie'ye bakarak ekledi. O size durumun vehametini açıklayacak. Zaten bunu sizden hiç gizlemiyor dedi rahip alçak sesle. Blonde oraya vardıktan sonra hep sözünü duyduğu ve tanımak istediği şahsiyeti Aguye'nin kahyasını gördü. 30 yaşlarında orta boylu bir adamdı. Somurtkan bir hali, göze hoş gelmeyen bir yüzü vardı. Gülmek yaraşmıyordu bu yüze. Kaygılı bir alın altında değişen yeşil renkte gözler birbirinden kaçıyor ve böylece de düşünceleri gizliyordu. Kahverengi bir redingot, bir pantolon ve siyah bir yelek giymişti. Kendine bir bilim adamı havası veren düz ve uzun saçları vardı. Dizleri bitişik, ayakları ayrıktı. Pantolonu bu çarpıklığı pek gizleyemiyordu. Soluk tenine, gevşek etlerine bakarak hastalıklı bir bünyeye sahip olduğu sanılabilirdi ama sağlam yapılı bir insandı. Biraz boğuk çıkan sesi pek hoş olmayan bu genel görünümüne uyuyordu. Blondie ile Peder Brosset gizlice birbirlerine baktılar. Gazeteci, genç rahibin göz işaretinden vekil Harç hakkındaki kuşkularının papazda kesin bir kanı olduğunu anladı. Azizim Sibile, dedi general, gelirlerin bir çeyreğini el koyan köylüler bizden ne çalıyorlar? Hesapladınız mı bunu? Bir çeyrekten çok daha fazla kont hazretleri, diye cevap verdi vekil Harç. Sizin yakınlarınız devletin sizden talep ettiğinden çok daha fazlasını aşırıyor. Muşe gibi küçük bir haytı günde 25 litre tane toplar tarlalarımızdan. Harman artıklarını kaldırma zamanı gelince neredeyse can çekişiyor diyeceğimiz yaşlı kadınlar öyle çevik, öyle genç, öyle dinç oluyor ki şaşırırsınız. Sibile Blondie'ye yönelerek sürdürdü konuşmasını. Bu olayı siz de gözlerinizle görebilirsiniz. Çünkü Temmuz yağmurları yüzünden geciken hasat 6 gün sonra başlayacak. Çavdar gelecek hafta biçilecek. Aslında harman artığını toplama hak ve izni Bucak Belediye Başkanı tarafından fakirlik il muhabiri verilen kişilere aittir. Özellikle Bucaklar kendi arazilerindeki harman artıklarını toplama iznini yalnızca kendi yoksullarına vermek zorundadır. Oysa bir ilçenin bucakları birbirinin arazisinde ve ellerinde belge olmadan yapıyor bu işi. Bucakta 60 yoksul varsa 40 tembel katılıyor onlara. Nihayet toprağı işleyenler bile iş güçlerini bırakıp harman artığı toplamaya gidiyorlar. Bizde günde 3700 litreden fazla toplar bunlar. Hasat 15 gün sürer. Demek ki ilçede aşağı yukarı 56 bin litre tane kaldırılıyor. Yani hasat artığı aşardan fazla tutuyor. Kaçak hayvan otlatma işi, çayırlarımızın ürününün yaklaşık 6'da 1'ini harap ediyor. Ormanlara gelince zararın hesabını yapmanın olanağı yok. 6 yaşındaki ağaçları bile kesmişlerdir. Kont hazretleri, uğradığınız zararlar yılda 20 bin küsür franga çıkar. Hanımefendi, işitiyor musunuz? Dedi general kontese. Abartmıyor musunuz? Dedi bayan de Montcornet. Hayır hanımefendi, maalesef, dedi rahip. Hem zangoç, hem kayyum, hem kutsal eşya muhafızı, hem mezarcı, hem de kilise şarkıcısı olan ak saçlı ihtiyar Nizeron Baba, yani bayan Michon'un yanına yerleştirdiğiniz küçük Genevieve'nin dedesi, cumhuriyetçi inançlarına rağmen, Sibile rahibin sözünü keserek, peşina, dedi. Ne, peşina mı, diye sordu kontes. Ne demek istiyorsunuz? Kontes hazretleri, Genevieve'ye yolda sefil bir ormanda rastladığımız zaman, İtalyanca olarak, piscina diye haykırmıştınız. Bu kelime, onun takma adı olarak kaldı ve, öylesine yozlaştı ki bugün bütün bucak koruduğunuz kıza peşina diyor, diye açıklama yaptı rahip. Kızcağız Bayan Michon veya Bayan Sibile ile kiliseye gelen tek kişi. Ama bundan hiçbir kazancı yok, dedi kahya. Dinini yüzüne vurup kötü davranıyorlar ona. Rahip konuşmasını sürdürdü. İşte o 72 yaşındaki fakir ihtiyar günde 18 litre civarında artık ürün toplar. Şunu da hemen ilave edeyim ki namusuyla yapar bu işi. Ama kanaatkar ve dürüst bir insan olduğundan topladığı taneleri satmaz. Kendisi yer. Oysa ötekiler satarlar. Öyle sanıyorum ki yardımcınız Bay Lanlume onun tahılını parasız öğütüyor. Benim uşağım da onun ekmeklerini benimkilerle birlikte pişirir. Sibile'nin sözlerinden endişelenen kontes, koruduğum küçüğü unutmuştum, dedi. Blondie'ye bakarak konuşmasını sürdürdü. Buraya gelişiniz başımı döndürdü ama yemekten sonra sizinle birlikte Avon kapısına gidelim de 15. yüzyılda ressamların yarattıkları o kadın yüzlerinden birini canlı olarak göstereyim. Bu sırada François'un getirdiği Furşon Baba, kırık tahta kunduralarını patırtı gürültüyle çıkarıp mutfağın kapısına bırakmaktaydı. François, ziyaretçiyi haber verince kontes başını salladı ve Furşon Baba, Ahurtları lokmalarla şişmiş olan Müşe'nin önünde kapıda göründü. Elinde su samuru vardı. Perde ayaklarındaki gibi yıldızımsı sarı ayaklarına bağlı bir sicimin ucundan sarkmaktaydı. Sofrada oturan dört efendiye ve Sibile'ye köylerde perde işi gören kuşkulu ve kölelik ifadesiyle dolu bir bakış fırlattı. Köylerde perde işi gören kuşkulu ve kölelik ifadesiyle dolu bir bakış fırlattı. Sonra muzaffer bir eda ile hayvanı havada sallayarak ''İşte getirdim'' dedi Blondie'ye. ''Benim su samurum'' dedi Paris'i. ''Fazlasıyla ödedim parasını çünkü.'' ''Yok beyefendiciğim'' dedi Furşon. ''Sizinki kaçtı. Deliğindedir şu anda. Dışarı çıkmak da istemiyor. Çünkü o dişi. Bu erkeği oysa. Siz oradan ayrılırken Muş'a uzaktan geldiğini gördü. Kont Hazretlerinin Waterloo'da zırhlı süvarileriyle şan ve şeref kazandığı nasıl gerçekse, su samurunun benim olduğu da o kadar gerçek. Aguyen, Efendimiz Genel'e ait olduğu gibi. Ama 20 frank verirseniz su samuru sizin olabilir. Yok eğer Bay Gurdon'a çok pahalı gelirse bizim kaymakama götürürüm hayvanı. Bu sabah birlikte avladığımız için size vermeyi tercih ediyorum. Bu sizin hakkınız. 20 frank mı? Dedi Blonde. Fransızca da buna tercih denmez. Ne yapalım beyciğim diye bağırdı ihtiyar. Çok az Fransızca bildiğim için Burgonya diliyle isteyeyim isterseniz 20 frangı. Benim için fark etmez. Yeter ki parayı alayım. Latince bile konuşurum. Latinus, Latina, Latinum. Alt tarafa bana vaat etmiş olduğunuz parayı istiyorum. Zaten çocuklarım aldı sizin verdiğiniz parayı. Gelirken yolda ağladım bu yüzden. Charles'a sorun isterseniz. 10 frank için onları öldürüp mahkemede yaptıkları kötülükleri anlatmak istemem. Ne zaman cebimde birkaç kuruş görseler içirip alıyorlar elimden. Kızım dururken bir kadeh şarap içmek için başka bir yere gitmek gücüme gidiyor. Zamane çocuklar işte ne yaparsın? İhtilalden kazandığımız bu. Her şey çocukların artık. Babalar silindi ama Muşe'yi başka türlü yetiştiriyorum. Beni sever kerata dedi. Hafifçe sırtına vurdu torununun. Bana sorarsanız onu da ötekiler gibi küçük bir hırsız olarak yetiştiriyorsunuz dedi Sibile. Çünkü her gece vicdanında yeni bir suçun ağırlığını duyarak yatıyor. Onun vicdanı sizinkinden daha rahat Bay Sibile. Zavallı yavrucak. Aldığı ne ki? Bir parçacık ot. Bir insan boğazlamaktan iyidir. Sizin gibi matematikten pek anlamaz. Çıkarma, toplama ve çarpmayı bilmez daha. Kalbimizi kırıyorsunuz bizim. Bizlerin bir haydut sürüsü olduğumuzu söylüyorsunuz ve iyi bir insan olan Efendimizle yine iyi insanlar olan bizlerin aramızı açıyorsunuz. Buradan daha iyi bir ülke yoktur. Söyleyin bakalım, gelirimiz var mı bizim? Yarı çıplak değil miyiz biz? Muşe de öyle. Her sabah çiğle yıkanan güzel çarşaflar üstünde yatarız biz. Soluduğumuz havayı, içtiğimiz güneş ışınlarını kıskanmıyorlarsa eğer, neyimizi almak istiyorlar bizim? Anlamıyorum. Burjuvalar ocağın başında otururken çalarlar. Orman köşelerine atılmış şeyleri toplamaktan daha karlı bir iş bu. Buraya bir meyve kurdu gibi çırılçıplak giren ama şimdi 2 milyonu olan Gobertin Efendi'yi kovalayan ne kır bekçisi var ne de atlı bekçi. Hırsızmışız. Söylemesi kolay. Sulanje tahsildarı Ger ve baba 15 yıldır köylerimizden ceplerini doldurarak ayrılır. Ama kendisinden şimdiye kadar 10 para talep edilmemiştir. Olacak şey değil bu hırsızlar ülkesinde. Çalmakla zengin olamayız biz. Gösterin bakalım. Çalışmadan yaşayanlar bizden mi, siz burjuvalardan mı? Çalışsaydınız sizin de geliriniz olurdu, dedi Raip. Tanrı çalışanı kutsar. Sizi yalancı çıkarmak istemem Raip Efendi. Çünkü benden daha bilgilisiniz ve belki bana açıklayabilirsiniz bu meseleyi. İşte beni tanıyorsunuz. Tembel, miskin, sarhoşum biriyim. Hiçbir işe yaramaz bir furşon babayım. Okumuş, çiftlik kiracılığı yapmış, başına felaket gelmiş, bir daha da düzelememiş bir furşon baba. Peki benimle o iyi ve dürüst Nizeron baba arasında ne fark var? O da benim gibi 70 yaşında bir bağcı, 60 yıl toprak bellemiş, her sabah tarlaya gitmek üzere güneş doğmadan yatağından kalkmış. Sağlam bir beden ve güzel bir huya sahip olmuş. Ama bakıyorum o da benim kadar yoksul. Torunu Peşina, Bayan Michon'un hizmetçisi, halbuki benim küçük Muşem hava kadar özgür. Peki diyelim ki ben kusurlarımın cezasını çekiyorum. Ya o? Bir kadeh şarap koymamıştır ağzına hayatında. Bir havari gibi yaşar. Ölüleri gömer. Bense canlıları dans ettiririm. O çok sıkıntı çekti. Bense şeytanın neşeli bir müridi gibi eğlendim durdum. Kazancımız da kaybımız da aynı oldu. İkimizin de saçları ak. Benim cebimde ne kadar para varsa onun cebinde de o kadar var. Kampana çalmak için de gerekli ipi ben sağlıyorum ona. O cumhuriyetçidir. Ben tefeci bile değilim. Hepsi bu işte. Size göre köylü dürüst bir hayat sürdürmüş ya da kötü işler yapmış fark etmez. Geldiği gibi gider. Siz değerli kumaşlara sarılırsınız, o paçavralar içinde gider. 8. ayrımın sonu sayfa 108.